Ayrım 8, Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız. Sayfa 134. Mektuplar 14. Değerli kardeş, düşmanın senaryosu elimde değil. Filmi yeniden görme olanağı da bulamadım. Kısaltma için vereceğim fikirler anımsayabildiklerime dayanıyor. Bu nedenle sıra karışıklığı yapmam anlayışla karşılansın. Sahneleri adlarıyla anacağım. 1. İsmail Arabalı ile Çanakkale'ye geçerken Arabalı'da ve indikten sonra bazı planlar atılarak bu sahne kısaltılabilir. Örneğin çuval taşıyan kadın üzerinde daha az durulabilir. 2. Hamal ile İsmail'in ayrılışı çıkartılabilir. Arabalı vapur iskelesinden sonra beraber yürüdükleri görüntünün ardından İsmail'in yalnız yürüyüşüne geçilebilir. 3. İsmail'in araba kornasına irkilmesi, otomobilin otel önünde duruşu, kadınların inişi çıkartılabilir. Biz o kadınları ilk kez otelin balkonunda görebiliriz. İskeleden ayrıldıktan sonra vitrinle İsmail'in ilişkisi teybe bakıyor. Buralar kesilmeli. 4. İşçi pazarı Kamil'in karakterine dokunmayacak biçimde kısaltılabilir. Kadına bakma kısaltılabilir. Ölü üzerinde gazeteye bakan genç üzerinde fazla durulmadan kısaltılabilir. 5. İşçi pazarında İsmail'e işe giderken sen tahsillisin, sen kal derler. Sahne burada biter. Buradan doğrudan Atatürk heykeline geçilebilir. İsmail duvar dibine bakmaktadır. Bu sahne. 6. Nuri Beyhane'de İsmail gelir. Bu sahnede İsmail ve Nuri'nin çıkışları burada kısaltılmıştı. Doğrudan yazıhaneye giderken yapılan konuşmadan başlamıştı. O kopyada bu kısaltma var mı bilmiyorum. Kısaltmamışsa kısaltılabilir. 7. Yazıhane sahnesinden sonra doğrudan eve gelişi, yani Naciye ile başlayabilir. Naciye gargara yapıyor, aradaki geçişler vesaire çıkartılabilir. 8. İsmail borç istemek için babasına gider, bir yoldan geçer. Bu geçiş çıkartılabilir. Sahne doğrudan baba kardeş ana ile açılabilir. Ana oğlu İsmail'i görür. 9. Kavga uzamamalı, ayırmamalılar. Kavga burada biter. Ardından İsmail'in dönüşü, ağlayış vesaire. Ağlayış sahnesine dokunulmasın. 10. Sünnet alayı biraz kısaltılabilir. 11. Nuri'nin Rum aileyi camdan izleyişi kısaltılabilir. Birkaç plan atılabilir. 12. Rum aile ile ilişki tamamen atılamaz. Bağlantısı var. İçki bağlantısı, resim bağlantısı, en önemlisi sahnenin siyasi içeriği bizim için filmimize niteliğini veren noktalardan biridir. Belki teknik olarak biraz kısaltılabilir. 13. Nuri ile müzisyenler kahvesinde Nedim'in konuşması biraz kısaltılabilir. 14. İsmail'in karısı kaçtıktan sonra kardeşiyle olan kavgası kısaltılmalı. Kapıdan çıkar çıkmaz Fehmi araya girip ayırmalı. 15. İsmail Nuri'den teybi satın aldıktan sonra eve dönerler. Hamal Feyyat'ın evi önünde bir kalabalık görür. Bu sahnede kısaltılabilecek planlar İsmail'in öğrendiklerini zedelemeden kısaltılabilir. 16. Anıtlarda kısaltma olabilir. 17. Cumhuriyet Bayramı'nda kısaltma sahnenin içeriğini zedelemeden yapılabilir. 18. Önemli not, İsmail'in yolda Diyarbakırlı'yı görmesi, konuşması kesilmemelidir. 19. Otel balkonundan gördüğümüz kadının denize vuran cesedinden önce konuşmalar var. Bu sahne olduğu gibi çıkartılabilir. Gerçi Nuri ile bu konuda bir konuşma var ama zamanlama açısından tasarruf söz konusu olunca başka sahneler yerine bundan vazgeçebiliriz. 20. Dişçi sahnesi ve buna bağlı olarak finalde dişçi tabelası gösteren plan. Çok sıkışmadan bu sahneden vazgeçmemek gerekli. 21. İsmail ile arabacının sahnesi. İsmail arabaya biniyor. Bu sahne burada biraz kısaltılmıştı. O kopyada ne durumda bilmiyorum. Bu sahne de kısaltılabilir. Arabacı hayat pahalılığını ve oğlunu anlatıyor. Grevden söz ediyor. Grevden söz edişi kesinlikle çıkartılmamalı. Uygun bir biçimde makaslanabilir. 22. Köpekler arabada gider. Bu sahneden sonra boş kuyuya köpeklerin atılımı. Arabadaki planlar çıkartılabilir. 23. İsmail arabayı yıkıyor. Bu sahne doğrudan doğruya horozların bagaja konması ile açılabilir. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla kesilebilecek noktalar bunlardır. Dişçi sahnesi çok zorunlu olunmadıkça kesilmemelidir. Direnecek halimiz de yok. Bütün sorun yeni yapacağımız filmler için mali olanak. Bu nedenle ödün veriyoruz. Bundan böyle filmi çekerken metrajını hesap edeceğiz. Bu da bir çeşit özgürlüğün kısıtlanmasıdır işte. 13 Kasım 1980. Kardeşim, Mudanya'ya hava muhalefeti nedeniyle gidemedim. Dolayısıyla notları eline ne zaman geçecek bilemiyorum. İstanbul ile irtibatım kesik olduğu için son gelişmeleri bilmiyorum. Bu mektubu Gemlik'e giden motorla gönderiyorum. Cuma günü gelişmeleri öğrenince yazacağım. Gözlerinden öperim. Yılmaz Güney. 14. Mektubun çağrışımları. Bir önceki mektubu 10 Kasım 1980 tarihini taşıyordu. 13 Kasım'da yazdığı ve Düşman filminin kısaltılması sorununa ilişkin olan bu mektubun sonuna bir önceki mektubu için de notlar eklemiş. Mudanya'ya gidemediğini söylüyor. Önceki mektubunda Mudanya'dan benimle telefon kontağı kurmaya çalışacağının işareti vardı. Mektubunun elime geçmeyeceğini ya da gecikebileceği olasılığını göz önüne alarak Mudanya'da olacağı telefon numarasını bana bildirmeleri için Güney filme ileteceğini söylüyordu. Gizliliği olan konularda telefon konuşmalarını seçen Yılmaz, dinlenilmeyeceğinden %100 emin olmak istediği zaman ise dışarıdan telefon konuşma yolunu seçiyordu. Notlarım eline ne zaman geçecek bilemiyorum sözüyle konuşamadığımız için söyleyemediği şeyleri kastediyor. Cuma gününün gelişmeleri sözü Cuma'ya rastlayan görüş gününe ilişkin. Gelişmeleri öğrenince yazacağım derken bir yanıyla benden yeni haberler gelmiş olabileceğini, bir yanıyla önceki mektubunda belirttiği, bana acilen iletilmesi gereken pasaport ve benzeri belgelere ilişkin gelişmeleri kastediyor. Bu mektubu İmralı'dan Gemlik'e giden cezaevi motorundaki bir hükümlü aracılığıyla postalattığı anlaşılıyor. Mektubun Gemlik'ten postalanacağını bildirmesi ayrı bir titizliği. Mektubun yazıldığı haftaya ilişkin benim notlarımda birisi Almanya'dan, birisi İsviçre'den iki arkadaşı Yılmaz'la görüşmeleri için İstanbul'a gönderdiğim kayıtlı. İsviçreli arkadaş Bayram prodüksiyonu ile ilgili. Alman arkadaşın ise filmle bir ilgisi yok. İleriki dönemde kaçırılma çalışmalarında büyük yardımları olan bu arkadaşı Yılmaz'ın da tanıması gerekiyordu. Yılmaz'ın bu görüşmelere ilişkin düşünceleri sonraki mektuplarında yansıyacak. 13 Kasım 1980 tarihli bu mektubu esas olarak Düşman filminin kısaltılması sorununa ilişkin. Bu sorun filmin tamamlandığı günden beri süre geliyordu. Yılmaz bu sorun karşısında değişik dönemlerde çok değişik tutumlar içinde oldu. Onun başka bir özelliği yansıtması açısından ilginçtir ki değişik dönemlerdeki nitelik farkına rağmen kararlarını vermedeki kesinlik biçimi aynıydı. Yani her birinde kararını yanıldığını anladığı için değiştirdiği duygusuyla değil, baştan beri aynı şeyi savuna geliyormuş duygusuyla dile getiriyordu. Hemen hemen tüm süreçlerinde çalışmış olmamın da etkisiyle Düşman hep aynı bir tatla sevdiğim bir film olmuştur. Senaryosunun yazımı sürecinde Çanakkale'de bir çanta dolusu kaset röportajla belgelerini derlemekten, çekim ekibinin hazırlanmasına, prodüksiyon giderlerini sağlamaktan yurt dışı satışlarına, Hindistan'dan Portekiz'e dek onlarca ülkede festivallerdeki temsilciliğinden, tanıtma yazıları ve Yılmaz adına mesajlarının yazımına ve son kesiminin yapımına dek emek verdiğim bir filmdi. Yılmaz'a ilişkin arşivimin yüklüce bir bölümünü bu film ve serüvenlerine ilişkin belgeler oluşturuyor. Yeri geldikçe bazılarına diğer mektuplar nedeniyle değindim. Özellikle Yılmaz'ı ve o dönemi yansıtmada açıklayıcı olacağına inandığım bir ikisine de bu mektup nedeniyle yer vereceğim. Bu film nedeniyle düzenlediğimiz ve belirli bir çevreyle sınırlı olarak gizli tuttuğumuz bir toplantının tutanak kaseti, bugün Emil Galip Sandalcı, Süreyya Duru, Oktay Arayıcı gibi bir kısmı hayatta olmayan çok sayıda aydının görüşlerini yansıtması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Düşman filmi tamamlandığı günlerde iki şekliyle bir kopyasını Şubat 1980 Berlin Film Festivali'ne göndermiştik. Aynı tarihte İstanbul'da bir özel gösteri düzenlemiştik. Sinema TV Enstitüsü'nde yapılacak olan bu toplantı için Yılmaz kendi durumuna ilişkin olarak özel bir senaryo hazırlamıştı. Bunun titizlikle ve hiçbir aksama olmadan uygulanmasını istiyordu. Sadece Güney Film çevresindeki birkaç arkadaşı kendi üstlerine düşen görev sınırları içinde bu özel gösterim için Yılmaz'ın hazırladığı programdan haberdar edecektim. Düşman filmi özel gösterimine en fazla 70 dolayında kişiyi davet edecektik. Yılmaz davet edilmesini istediği kişilerin listesini yazıp bana vermişti. Sinema dünyasından Lütfü Akat, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru, Onat Kutlar, Sami Şekeroğlu. Filmin kadrosundan Zeki Ökten, Aytaç Arman, Güven Şengel. Kabadayılar dünyasından bazı özel arkadaşları ve şimdi anımsayamadığım bazı isimler Yılmaz'ın listesi içindeydi. Bu listeye Vedat Türkali, Yaşar Kemal, Orhan Apaydın, Oktay Arayıcı, Emil Galip Sandalcı, Bekir Yıldız, Ataol Behramoğlu gibi bazı isimlerle filmin prodüksiyonunda önemli maddi katkıları bulunan arkadaşım Muzaffer Yıldırımlar ve filmde emeği geçen bazı kişileri de ben eklemiştim. Gösteriyle ilgili olarak basına en ufak bir haber sızdırılmayacaktı. Kişilerle özel olarak tek tek konuşarak davet edecektim. Daveti çok sınırlı sayıda tuttuğumuzu, mümkünse yalnız gelmelerini, basının haberdar olabileceği konuşmalardan kaçınmaları gerektiğini söyleyecektim. Yılmaz abi, bu film hakkında özellikle sizin görüşünüzü merak ediyor. Filmden sonra düşüncelerinizi ben kendisine ileteceğim diyecektim. Filmi göstereceğimiz salonda ve çevrede bazı arkadaşlarımız silahlı olarak gözcülük yapacaktı. Bu gösteriye Yılmaz'ın da katılacağından davet ettiğimiz kişilerin hiçbiri haberdar değildi. Işıklar sönüp film başladıktan sonra kendisini koruyan silahlı arkadaşlarla birlikte gelip sessizce salona girecek ve ayrılmış bir köşeye oturacaktı. Kesintisiz oynatılan filmin sonunda davetliler cezaevinde sandıkları ve yıllardır görmedikleri Yılmaz'ı birden yanlarında bulacaklardı. Davet ettiğim kişiler bir kısmı dışında genel olarak gelmişti. Gelenleri salona alıp filmin başlamasından kısa bir süre sonra Yılmaz'a da binaya gelebileceğini haberini iletmiştim. Yılmaz gelip gölge gibi salona girmişti. Güney Film çevresindeki arkadaşlardan Kazım, B.A. ve Ayı, İ.Y. silahlı olarak salonun iç dış güvenliğinden ve Yılmaz'ın korunmasından sorumluydu. Erol filmin oynatılması sürecindeki teknik düzenlemeleri yapıyordu. Fotoğraf çekilmeyecekti. Sadece belge olarak gösteri sonunda düzenlemeyi düşündüğümüz toplantıdaki konuşmaları kendimiz için teybe kaydedecektik. İlk asistanlık çalışmasını düşmanda yapmış olan Fehmi Yaşar da bu işi yüklenmişti. Gösteri ufak tefek aksaklıklarla da olsa Yılmaz'ın istediği gibi düzenlendi. Film sonrasında davetlilerin Yılmaz'ı birden aynı salonda yanlarında görmüş olmalarının coşkulu havası içinde film üstüne bir söyleşi toplantısı düzenlediğimizi bildirip davetlileri diğer odaya çağırdık. 40 dolayında davetlinin katıldığı toplantı 2 saate yakın sürmüştü. Yılmaz bu toplantının gizli tutulması ve basına yansıtılmaması yönündeki ricasıyla başladığı konuşmasında, özelde sanat ve sinema, genelde politik ortam üstüne düşüncelerini özetlemiş, davetlilerden film hakkındaki görüşlerini sormuştu. İlk coşkulu merhabalar ve heyecanlı açış konuşmasından sonra konuşmaların filmin eleştirisi üzerine yoğunlaştığı noktada, Yılmaz'ın biraz gerginleştiği ve neşesinin kaçmaya başladığı hissediliyordu. Açıkçası bu durumundan biraz tedirgin olup kendisini "vaktimiz çok sınırlı, birazdan gitmemiz gerekli" biçiminde uyarmak gereksinimi duymuştum. Çünkü böyle anlarda Yılmaz'ın sıkıntısını hiç umulmadık bir noktaya öfke olarak yoğunlaştırma özelliği vardı. Öyle de oldu. Toplantının bir yerinde yoğunlaşan neşesizliğini filmin yönetmeni Zeki Ökten'e gereksiz bir çullanma biçiminde dışa vurmuştu. Aşırı alçak gönüllü ve çekingen kişiliğiyle kendini konuşmaların dışında tutan ve hatta salon dışında bekleyen Zeki'yi bir noktada Atıf Yılmaz ve Vedat Türkal'i savunmak gereğini duymuştu. Söz konusu toplantının tutanak bantından bazı bölümleri konuşmalardaki üsluba, banttaki özgünlüğüne dokunmadan aktarıyorum. Fehmi ve Fatoş'un teybin ayarı hakkındaki fısıltıları ve tamam hazır işareti. Yılmaz Güney: "Şu an içinde yaşadığımız günleri uzun uzun anlatmayı gereksiz görüyorum. Sadece sinema açısından bakmak ve kısa bir şekilde durumu formüle etmek gerekirse, bugün ülkemizde sadece film yapmanın zor olduğu değil, bu film derken özellikle belli sorumluluklar taşıyan, belli meseleleri kendisine konu edinmiş olan, amaç edinmiş olan filmlerden söz ediyorum. Yani bu anlamda film yapmanın zorluğundan değil, tek başına bu tip filmlere gitmenin, yani bu tip filmlerin seyircisi olmanın bile başlı başına yiğitlik olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu gerçek Türkiye'deki siyasal yapıyı, gerek ülkede var olan sınıf çatışmasının vardığı düzeyi, bu düzey içerisinde safların birbirleri üzerindeki durumunu anlatabilecek formüldür kanısındayım. Bunun için bu konuları derinlemesine anlatmak istemiyorum. Çünkü burada bulunan arkadaşlarımızın çoğu çok az tali farklarıyla aynı durumları görüyorlar. Ben filme dönmek istiyorum. Bugün ülkesinde halkın içinde bulunduğu acılara kayıtsız kalamayan her insan, hangi meslekte olursa olsun, hangi işte olursa olsun, gücü, bilincin olanakları ölçüsünde yükselen ya da yükselme düzeyinde olan mücadeleye katılır. Bu mücadeleye katılmak belirli sorumlulukları ve zorlukları da beraberinde getirir. Bu film böyle bir anlayışın ifadesi. Biz bu noktadan kalkarak şunu söylüyoruz: bu tip filmler hem hesap sormalıdır hem de hesap vermek zorunda olan filmlerdir. Yani bu filmi yapan insanlar bu filmi yapıyor olmakla görevlerini bitirmiş sayılmazlar. Şu anlamda, eğer filminin yanlış değindiği noktalar varsa, bu filmde anlatılması gereken şeyler var da bunları anlatamıyorsa, anlatamamışsa, bu noktalarda hesap vermek zorundadır. Ve bir film belki çekimi bittiği zaman ya da bir kopyayı seyrettiğimiz zaman bitiyor gibi geliyor. Hayır, o bir mücadelenin aracı olarak hayata atılıyor. Bu sadece o filmin çekim süreci yani yaratılış sürecinin bitmesi, yeni yaratmalara yani bu ille sanat alanında bir yaratma değil, yani toplumun toplum kesitinin çeşitli dallarındaki insanları eğitmede, onları uyarmada, onlara belli şeyleri hatırlatmada bir rol oynadığı için, yani mücadelenin bir aracı olduğu için onun görevi yeni başlıyor. Şimdi meseleyi bu noktada ele alırsak filmimiz son noktalarına gelmiştir. Yani hayata atılmasının son noktalarına gelmiştir. Bu son noktalarda yapabileceğimiz müdahaleyi tek başına yapmak ve ne de olsa yani az bir grup içinde de olsa kolektif bir çabanın sonucunda yapmak düşünülürse mutlaka kolektif çabayı seçmek gerekir. Biz bugüne kadar bu meseleleri hiç yapmadık. Şu açıdan, daha önceki çalışmalarımızdan da yola çıkarak söylüyorum, sinemanın kolektif karakterini hep içimizdeki bireyci yanla boğduk ve her şeye kadir olan insanlar olarak gördük kendimizi. Bu gerek içinde bulunduğumuz yapının zorlamasıyla, gerekse içimizde var olan o rekabet duygusunun zorlamasıyla bu böyle oldu. Hiç kimse inkar edemez ki içinde yaşadığı toplumun hangi sınıfı egemense, o sınıfın egemen düşünceleri, egemen fikirleri, kültürü, aynı zamanda o toplumun egemen fikirleri, egemen düşünceleridir de. Bu anlamda biz burjuvazinin temel olarak dayandığı o rekabet esasını gerek güncel hayatımızda, gerekse sanatsal hayatımızda, gerek sanatsal hayatımızın çeşitli kesimlerinde ortaya koyduk. Ama bu çok olumsuz şeyler doğurmuştur, geçmişte kalmıştır demek yeterli değil. Bundan sonra bunun en aza indirilmesinin çalışmalarını yapmak sadece benim değil bütün sanatçı arkadaşlarımızın da borcudur. Şimdi benim sizden dileğim filmin kısa bir değerlendirmesini yapalım. Film için düşüncelerimizi açıklayalım. Filmde müdahale edilecek yerler varsa nerelerdir, oralara nasıl müdahale edilir? Ve konuşmanın sonunda belki şey yaparım, dalgaya düşerim, unuturum. Bir açıklama yapmak istiyorum. Ben izinli geldim, bir hafta izinli geldim. Cuma günü iznim bitiyor. Sizleri ayrı ayrı göremedim. Ancak böyle bir toplu gösteride böyle bir olanak vardı. Fakat bu meselenin dışa yansımasını ben şey görüyorum, sakıncalı görüyorum. Çünkü biz günün koşullarında hukuki hakkımızı bile rahatlıkla kullanamayacak durumdayız. Çeşitli sakıncalar var, bunları biliyorsunuz. Özellikle şeye de yansımasını istiyorum. Diliyorum daha doğrusu. Yani basına falan da yansısın istemiyorum. Çevrede dar bir çevrede kalır ama bir süre sonra duyulabilir. Önemli değil. Anlatabildim sanıyorum. Teşekkür ederim. Alkışlar. Yılmaz soru bekliyor fakat soran yok. Uzunca bir sessizlik sonunda yine Yılmaz... Abi, isterseniz ben ustama sorayım önce. Atıf Yılmaz, ben ustaymışım. Gülüşmeler. Şimdi ben lafı açayım isterseniz. Yani ben filmi çok sevdim. Yalnız Zeki'nin bunu tam açıklayamayacağım yönetmen olarak bir takım hatalarını gördüm. Yani o meseleye yaklaştığımı, yaklaşmakta mı, objektifleri insanlara çevirirken yanlış objektifler kullanmakta mı bilmiyorum. Yani o gerçeklik tadı kayboldu. Yani bana şöyle geldi, yani birçok yerde objektifleri kullanmamak daha doğru olacakmış gibi geldi. Yani insanı rahatsız ediyor. Bir de özellikle birinci bölümde detaylara fazla girilmesi gerçeklik duygusu veriyor. Ama yani anlamına çok şey katmamış gibi geldi. Yani ben açayım lafı da sonra konuşuruz. Yılmaz Güney, evet. Uzun süren sessizlik bir dinleyici efektlerin seslerin abartılı kullanıldığı yönünde konuşuyor. Tekrar uzun süren sessizlik. Yılmaz başka arkadaşlar evet diye tekrar diyor. Bir dinleyici eleştirilerini yazılı olarak vermek için adres soruyor. Yılmaz Güney filmin adresini söylüyor. Sessizlik. Ataol Behramoğlu. Yılmaz ben iki şey söyleyeceğim. Birincisi film biraz kısaltılabilir mi? Etkinin yoğun olması için, çarpıcı olması için biraz kısaltılabilir mi? Bir de kadının kocasını aldattığı meselesi çok aydınlık değildi başlarda. O son ana kadar aydınlık değildi. Yılmaz Güney, koca karısının şeyini anlayamamış. AB birkaç cümle daha ekliyor, sessizlik. Yılmaz, evet Muzaffer diyor. Muzaffer filmin yapılma amacı ve kimler için yapıldığını soruyor. Yılmaz devam ediyor. Yılmaz Güney, şimdi bir film yapılırken filmimizi şu kesim seyredecek, bu kesim seyredecek diye bir ayrım yapmak bence doğru değildir. Ayrım başlangıçta şu açıdan olabilir. Dünya görüşü ayrımı. Zaten o filmi yapan insanın dünya görüşü neyse o filmin biçiminde olan şey odur. Ve o sadece ben bu filmi işçilere yapacağım, köylülere yapacağım diye bir ayrım yapamaz. Çünkü onların amacı devrim yapmak için yola çıkmış insanların amacı. Belli bir azınlığın dışında büyük çoğunluğu kazanmaktır. Onun için bu film biz alabildiğince büyük bir çoğunluğa gitsin istiyoruz. Arada Muzaffer filmin daha çok insanın anlaması için daha anlaşılır bir dille yapılması yönündeki düşüncesini belirtiyor. Yılmaz: fakat en acısı filmimizin ülkemizde oynamaması tehlikesi söz konusu. Evet, şimdi genel olarak sinema seyircisi, özellikle Türkiye'de, hele bizim gibi insanların yaptığı filmleri anlıyorlar. Yani daha önce bizim ona Ezop dili dediğimiz şeylere. Şimdi sadece diyelim ki bilinç düzeyi şu seviyede insanlara film yapmak, bir bakıma o insanların bilinç düzeyinin sınırı altında kalmak demektir. Onun için biz şöyle bir şey düşünmüyoruz. Yani var olan bilincin sınırı içinde kalmak. Bu bizim yapacağımız şeyleri belirler tabii. Fakat biz mutlaka onların şu gün anlamayacak da olsa doğru olan şeyleri az çok anlaşılabilir bir düzeye ulaştırdıktan sonra yapmalıyız ve bunu yapmaktan da korkmamalıyız. Çünkü o bunu mutlaka anlayacaktır. Yani bugüne kadar Türkiye'de olsun, bizim gibi yarı sömürge ülkelerde olsun, sanatçılar halkını hep küçümsemişlerdir. Burjuva ve küçük burjuva sanatçılar için söylüyorum. Ancak onlar proletaryanın düşüncesine sahip oldukça, proleter anlamda yani düşüncelerini değiştirdikçe çok daha üstün bir biçimde halkına güvenmiş, halkının anlayacağına güvenmiş ve bunun sonuçlarını da bizzat görmüşlerdir. Örneğin bir Potemkin zırhlısı belki yapıldığı dönemde Rus köylüleri devrim yapan işçilerin büyük kısmı tarafından bugün anlaşıldığı derinlikte anlaşılmamıştır. Belki biçimsel olarak şeyi anlatıyor, yani Potemkin zırhlısının isyanını anlatıyor. Onu belki görmüştür. Ama bugün o çok daha şey bir biçimde anlaşılıyor ve görevlerini yapmış durumda. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Sonra bizim halkımız değil, sadece dünyanın bütün halkları kendilerini ilgilendiren şeyi anlarlar. Anlıyorlar da. Anlaşılmayan bir yazar söyleyin bana, anlaşılmayan bir sinemacı. Ben görmedim. Sessizlik. Yılmaz konuşmaya çağırır bir sesle. Evet hocam diyor. Vedat Türkali: Yılmaz'cığım, biraz mütereddidim ben konuşmakta, belki bir yanılgıya düşerim diye. Genellikle arkadaşın önerisi gerçekten önemli bir öneri. Bir sanat olayı karşısında bir insan bazen hemen bir yargıya varamıyor ya da vardığı zaman da bu sağlıklı da olamıyor. Ancak madem ki sordun, fikrimi söyleyeyim. Benim için bugün en önemli olay seni görmüş olmamdır. Filmine gelince tabiatımı bilirsin, tatsız konuşan bir adamımdır. Senin daha önceki sinemacı varlığını biliyorum. Zeki'nin özellikle geçen çalışmasına hayranlığımı da galiba sen biliyorsun. Bu iş galiba istediğiniz gibi olmamış. Şimdi, inşallah yanılıyorumdur yani. Ben kişisel şeyimi söylüyorum. Birçok bakımdan ciddi bir eleştiri getirmek lazım size. Arkadaşça bir eleştiri getirmek lazım. Fakat bir defa konunun seçimiyle Atıf Yılmaz'ın değindiği nokta önemli galiba. Filmin teknik anlatımı ve o bireysel hikayenin bir epik tempoda anlatımı bir uyum sağlamamış gibi geldi bana. Yani hep bunlar görecedir, benim kişisel görüşlerimdir. Ve galiba bir makas terörüne ihtiyacı var bu filmin. Bu işi de sen en iyi ustalarınla beraber yaparsın. Yani gerek Lütfü Akat, gerek Atıf Yılmaz'la beraber. Yani masadan bir geçirirseniz galiba film çok şey kazanır. Birçok sorunlar sinemasal değil de edebiyatla çözümlenmiş, konuşmalarla, uzun uzun konuşmalarla. O diyaloglar da yazık ki oturmamış gibi geldi bana. Asıl önemlisi filmin anlatmak istediğim bildirisi, mesajı şey kalıyor. Yani söylemek istediği nihayet sonda ortaya çıkan birkaç delikanlı veya bir delikanlıyla. Bir şeyin ona yol gösterici olmasında, ona yol gösterici olmasında düğümleniyor. O toplum yapısını tam yansıtmıyor galiba. Ve öyle bir mesaj, bir yanlış mesaja gidebilir ki, inşallah yanılmışımdır. Yani bir nevi kişisel ahlak sorunu gibi algılanabilir. Karısı söz dinlemedi, kötü yola saptı. Var ya hani şu meşhur klasik şey, halbuki sen onu vermek istemiyorsun, istemeyeceksin. Ama onun ötesinde Türk toplumunun asıl yapısı, yapısal sorunu ve egemen güçler. Bu tam belirgin çıkmıyor. Yani o Anadolu kasabasındaki kıyı köşe esnafın üç kağıtçılığı, açık gözlüğü ancak birer sonuçtur. Değil mi? Asıl neden değildir. Ve asıl çözüm için mücadele verenlerin de bu işteki ağırlığı, karşısına çıkan komşu delikanlının bir iki sözünden ibaret kalınca istenen galiba tam olmuyor. Söyleyeceğim benim bu kadar, bağışla. Gene tekrar söylüyorum ki ben yalan söylemeyi beceremem. Senin için bu şey olmalı. Evet. Yılmaz Güney: şimdi ben şey, şimdi önemli bir noktaya değindiniz. Ben o noktayı açmak zorundayım ki konu biraz daha berraklaşsın. Komşu delikanlı diye belirlediğiniz arkadaş ve karısı, daha önce arabacıyla olan İsmail'in ilişkilerinde onların fabrikasının grevde olduğunu, işçi olduğunu, oraya gelip tekrar döneceğini, yani işçi sınıfına mensup bir insan. Şimdi bu bence önemli de bir şeydir. Yani işçi sınıfından bir insan eğer işçi sınıfı ideolojisinin kendi sınıfının bilincine varmış ise kendi sınıfı adına konuşur ve getirdiği şeyler kendi sınıfı adınadır. Onun artık kişiliği sınıf damgasını taşır. Bu anlamda biz o arkadaşı yani arabacının oğlu ve gelinini bir sınıfın temsilcisi olarak ele alıyoruz. Birincisi bu. Ece Abad'ın seçilişi meselesi. Ece Abad bir tek konserve fabrikası olan ve proletaryası olmayan, daha çok gündelik işçisi olan, yarı proleter unsurları olan ve mevsimlik diyebileceğimiz bir yer. Ve filmin bir yerinde belirtildiği gibi Çanakkale Ebekler memleketi. Öyle burada kapitalizmin, sanayi kapitalizminin gelişmesinden çok ticaret burjuvazisinin şey olduğu, yani egemen olduğu, daha çok orta burjuvazinin egemen olduğu bir şeye, yapıya sahip. Biz burada daha çok yaşadığımız toplumun egemen düşüncelerini, egemen ahlak şeylerinin genellikle halk kitleleri üzerindeki yansımalarını, o yoksulluğun açtığı şeyleri falan şey yaparken, mesela bir Bahtiyar'ı anlatamam, anlatmadım ama en azından orada bir Bahtiyar. Evet, Bahtiyar tipi Çanakkale için çok önemli bir tiptir. Burada Çanakkale'den bir arkadaşımız vardır. Yani şey denilebilir, yani bu bölgeye has bir şeydir. Özelleyici bir anlayıştır belki denilebilir. Bu bir şeydir, değerlendirmedir. Biz daha bütün ele almak zorundayız filmi. Şu açıdan daha bütün ele almak zorundayız. Çanakkale bilindiği gibi çok önemli tarihi bir şeyi simgeler. Çoğu için Çanakkale Savaşları Kurtuluş Savaşı'dır. Halbuki Kurtuluş Savaşı değildir Çanakkale Savaşları. Çanakkale Savaşları özü itibariyle emperyalistler arası savaşın bir yansımasıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu diye bir imparatorluk var ve taraflardan biridir. Yani emperyalist taraflardan biridir. Yani bizim orada Nuri tipinin anlattığı şeylere biz sahip çıkmıyoruz. Onu orada burjuvazi anlatıyor. Bu işte Kurtuluş Savaşımızdır, şudur budur deniliyor. Belki Kurtuluş Savaşı'nın yapılması şartlarını yaratmış olabilir. Biz Çanakkale Boğazı'nı alırken Cumhuriyet'in 56. yıl dönümüyle bağ kurduk. Gerçekten çarpışılmış, gerçekten kan dökülmüş, Kurtuluş Savaşı'nda da kan dökülmüş. Fakat biz Cumhuriyet'in 56. yıl döneminde anası kaçmış bir çocuk üzerinde durduk. Yani bu, bir yığın toplumsal meselemize bir kadını sadece şey duygusu versin diye almadık. Yani kitleleri etkilesin diye almadık. Sahipsizliğin yani yarınsızlığı, yarının güvencesizliğini en iyi ifade eden bir sembol olarak da aldık. Hem gerçek hem sembol olarak aldık ve bütün bunları ve buna benzer şeyleri şöyle formüle etmek gerekiyor. Filmimizde hem gerçek olaydır. Mesela orada şeyin, horozcunun siyasi yapısı filmi belirliyor mu? Ama biz bu adam faşisttir demedik. O adam faşist eğilimleri taşıyan bir unsurdur örneğin. Yani bu ve buna benzer meseleler var. Bunu daha şey ele almakta yarar var bence. Şeyinize katılıyorum, sizin ben tatsız eleştiri yöneltirim demeniz bizim için onur verici bir şeydir. Çünkü ancak biz eleştiri yönelterek yanlış olana parmak basarak daha ileri şeyler yapabiliriz. Bu açıdan bu tavrınız bizim için şey yapıcı bir tavır olamaz. Yani niye abi böyle söyledi demeyiz, seviniriz. Vedat Türkali, ona güvenerek zaten ben de rahatlıkla söylüyorum. Gerçi kişilik ölçüsü doğalcılık sınırına varmış. O tarafı ağır basıyor gibi geldi bana. Tempo, ritim hayli şey kaybetmiş galiba. Tabii senin kişisel prestijin bu filmin ayakta durmasında. İnşallah başarı kazanmasında temenni ederim. Tabii bundan kuşku duymayacaksın. Bir amil olur. Ama film kendisi ne kadar o savaşı başarıyla yürütecek onu ben de merakla izleyeceğim. Yılmaz Güney, benim prestijimin filme destek olması olumsuz bir şeydir. Yani film kendisini taşımalıdır. Çünkü biz o zaman şeye yardımcı olmuş oluruz. Belli bir güvence uyandırıyorsa adamız, gerçekten iyi olmayan bir şeye destek olmuş oluruz. Bu bizi olumsuz etkiler. Evet, diğer arkadaşlar acaba, Süreyya abi siz bir şey söylemeyecek misiniz? Süreyya Duru, çabuk karar veren yahut çabuk düşünebilen bir insan olmadığım için deminki arkadaşımızın söylediklerine katılacağım. Mehmet, görüşünü daha sonra mektupla bildirmek isteyen arkadaşı kastediyor. Ben umumiyetle filmi beğendim ama neden? Yani eleştiriye girecek kadar daha üstünde düşünmem lazım. Oktay Arayıcı, ben bir iki şey söyleyebilir miyim? Yılmaz'cığım, şimdi Vedat abinin söylediklerinde gerçek payı çıkardım. Sanki görselle edebiyat, görsel sanatla edebiyat sanatı arasında gidiyor geliyor film. Yer yer gerçekten realizmden naturalizme kayıyor. Bunda neler düzeltilebilir, ne kadarı ayıklanır bilemiyorum. Fakat bu iki gencin sonradan gelişi, gerçi başta arabacıyla konuşmada az buçuk anlaşılıyor. O kızın karısı olduğunu belki yüzüğünden anlayabiliriz. Ama başka türlü bir ilişkiyle oyun içine dahil edilmeli bunlar. Oyun dışında kalmamalı. Yani bir Yunanlı getiriyorsun, mutlaka çok güzel bir sahne ve çok duygulandım. Oyunda yani filmde çok güzel malzeme var, bu çok güzel malzeme. 2 saat 40 dakikaya dağılmış. Toparlanmak istiyor, mutlaka toparlanmak istiyor. Ben şimdi oyunun temelinde çok önemli bir şey gördüm, onun üzerinde durmak istiyorum. Arkadaşı yani arabacının oğlu geldiğinde İsmail'in yaptığı konuşma. İsmail'in ilk tahlili o kadar İsmail'i aşan bir tahlil ve o kadar edebiyat ki ondan sonra İsmail'in sonradan öldürülmeli demesi, öldüreceğim demesi tutarsızlık. Orada bir taktik değer yapılabilirse yani o edebiyatı çok az kelimeyle. Belki İsmail'in yüzünden arabacının oğlu ve ileriye filmin adı da süpürge olmalı gibi geldi bana bir an o an. Yılmaz Güney, zaten düşman süpürgedir. Oktay Arayıcı, yani işte, al işte, o ilk süpürge konduğunda gördüğümüzde reaksiyon vermeliydik. Gösteriyor çocukcağız. Şimdi orada konuşurken o kadar bilinçlenmiş, öyle bir yere gelmiş ki, oradan dönüp de ölmeli, bulup öldürmeliyim dememeli. Belki o duyguyu içinde taşımalı, anlamını yüzünde vermeliyiz. Yahut da arabacının oğlu onun o duygu içinde olduğunu anlamalı. Ama onun ağzından o söz çıkamaz bence. O lafları ettikten sonra asgarisinden çıkamaz. O lafları etmese çıkabilir, durur öldüreceğim der, arabacının oğlu girer şeye. Bir de oyunun önü, oyunun önü diyorum, oyunla ilgili çalışmalarımız olduğundan filmin önüne. Değerli tiyatro adamı yazar Oktay Arayıcı'nın konuşması burada kesiliyor. Teypten sorumlu olan Fehmi Yaşar, Oktay abinin konuşmasına daldığı için kaseti değiştirmiyor. Fehmi'nin kendisinin de tiyatrocu olması ve bir de Oktay Arayıcı'nın üstünde konuştuğu bölümde, yani arabacının oğlu rolünde Fehmi'nin oynaması, ona teyp başındaki görevini unutturmuştu. Teybin çalışmadığını fark ettiğinde yazık ki bugün artık hayatta olmayan Oktay Arayıcı'nın son derece coşkuyla ve güzellikle sürdürdüğü konuşması ve Yılmaz'ın yanıtı bitmişti. Fehmi uyarım sonunda uyanıp kaseti değiştirdiğinde Ataol konuşuyordu. Ataol Behramoğlu konuşmasının yarısından itibaren. Yunanistan'dan akrabaları gelecek, yani bir anlamda Türkiye'nin düştüğü durum bakımından öğrendik. Sonra onun Macar tırlarını falan şey yaptınız değil mi, altını çizdiniz. Bütünleniyor gibi geldi bana bu. Yılmaz Güney, filmi tek bir noktada toparlayamıyoruz. Yani film mesela Sürü'deki gibi bir aileyi alıp bütün meseleyi o ailenin çevresinde ve özellikle aile, özellikle oradaki Berivan tipi üzerinde yoğunlaştırmıyor. Bu biraz daha geniş bir biçimde, örneğin işçi pazarındaki Rıfat'ın durumu. İşte ben, bize şeyi hatırlatıyor, o zaten senaryoyu yazarken böyle bir notum var. Ailenin insanlardaki insanları hatırlayın, yani filmim çok değişik açılardan değerlendirilebilir. Bir de şu açıdan bakılmalı filme, film kayıtsızlığı anlatıyor mu? Kayıtsızlığa karşı bir tepki uyandırıyor mu? Başında mesela şey yaptığımız bir kadın var, yaşlı bir kadın, omuzunda çuvalla gidiyor. Yanından insanlar rahatlıkla gidebiliyor, artık bu nedir demiyorlar. İnsanlar, orada bir kadın intihar etmek istiyor, bakıyorlar. Kendi dışlarında bir olay. İnsan ölür, işte yine şey devam ediyor, doğal bir şey. Genç bir adam, gazeteye bakıyorlar, ölmüşe bakmıyorlar. Gazetedeki çıplak kadınlara bakıyorlar. Öte yandan süpürge meselesi. Öte yandan yine bir yığın acılara seyirci kalınması meselesi. Yani bunun bilince çıkması var İsmail'in kafasında. Ve şu meseleye ben şöyle değineyim. Oktay abi diyor ki İsmail çok doğru tespitler yaptı, çok bilinçli bir şekilde meseleyi getirdi. Fakat çözümünü yanlış, nasıl olur, ikisi çelişir diyor. Yani bence şöyle bir genelleme, yani mutlak anlayış yanlıştır. Doğru tespit yapan doğru çözüm bulur. Biz bunu kendi pratiğimizde görüyoruz. Bir yığın konuda çok doğru tespitler yapılıyor. Fakat onun çözümü için yanlış şeyler öneriliyor. Yanlış şeyler yapılıyor. Olabilir. Burada da böyle. Böyle oldu. Şöyle ki zaten daha öncesinden de lisede okumuş, yapısı gereği Nuri olamayan bir insandır İsmail. Daha önce de bu anlamda bakılırsa çok hitabeye yakın laflar edilmektedir. Nuri ile tartışırken olsun, daha önce karısıyla işçi pazarını değerlendirirken olsun, oralarda da belli şeyler söyledi. Yani şu doğrudur, yani film, daha doğrusu senaryo, edebiyatçı anlayışı ile sinemacı anlayışının şey yapılmasını istiyordu, aktarılmasını istiyordu. Burada uygulama konusunda belli şeyler getirilebilir belki. Onu şey yapmayacağım, onu Zeki gelsin konuşsun. Yılmaz konuşmasını kesip bana, Zeki yok mu diye soruyor. Sessizlik. Yılmaz sinirli bir ses tonuyla, arkadaşlar Zeki bir film yapmıştır, filmini eğer savunamıyorsa çıkıp ben bu filmi yaptım, evet yanlış, ben böyle düşündüm, şöyle düşündüm diyemiyorsa bu kavgaya, bunun altına niye imza atıyor ki? Gelsin buraya. Yılmaz'ı heyecanından olacak, onun için hayatında ilk defa üstüne gitmesek diye uyarıyorum. Dinleyiciler arasından birisi, sana söylüyorlar oğlum kalksana diyor. Gülüşmeler. Atıf Yılmaz'ın adamı korkutmayın dediği duyuluyor. Yılmaz sözlerini sürdürüyor. Gelsin buraya anlatsın, şey yapsın. Doğru olan o değil midir? Sessizlik. Salonda Zeki'nin Yılmaz'ın yanına geldiğini hissettiren sesler, gülüşmeler. Yılmaz'a hem onu hem Zeki'yi yatıştırma duygusuyla heyecandan diyorum. Yılmaz yatışmış bir sesle, sorularınızın bir kısmını bence yeniden Zeki'ye yönetmelisiniz. Çünkü filmin yönetmeni Zeki. Evet buyurun. Bu sırada Ataol söze giriyor.